Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, yaranımız, gönüldaşlarımız, bu ümmetin ashab-ı kiramdan sonra en büyüğü, en meşhuru listesini hazırlasak, 5 yaşında çocuktan 95 yaşındaki ihtiyarımıza kadar bu ümmetin en büyük adamları, Kur'an'ı en iyi anlayanlar, Peygamber aleyhisselamı en iyi anlayanlar, şeriatımızı en iyi bilenler listesine 5 yaşındaki çocuklarımız da dahil kim katılır sorusunun cevabında bir test yapalım diyorum. Kim çıkar acaba? Fakat vakit alır. İmam-ı Azam 1. 2. Devam et. İbn-i Teymiye'yi anıp fitne çıkarma şimdi. İbn-i Teymiye'de ihtilaf olur. İbn-i Teymiye'de ihtilaf olur. Yoksa listeye girer girmez onu Allah biliyor zaten, ama listeye girer de ihtilafsız. 2. Bu liste devam edince İmam Şafii'nin hocasını atladı, İmam Şafii'yi andı. İmam Şafii'nin bir de hocası var arkadaşlar. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh. Bu ümmetin ilk dördünde arkadaşlar. Ashab-ı kiram ve o nesil hariç, tabi'in de onların çocukları zaten. Bu bizim gibi mekteplerden yetişmiş diyelim, medreselerden yetişmiş, Müslüman bir devletin çocuğu olarak doğmuş, büyümüş ve ümmetin sıralarına girmiş, en üst sıraya çıkmış Malik bin Enes'ten söz etmek istiyorum arkadaşlar. Bugün bizim için ufuk açıcı, çok değerli bir sözünü nakledeceğim. O sebeple de önce kimliği üzerinde bir münakaşa edelim istedim. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh Medine'de doğmuş, Medine'de yaşamış, Medine'de ölmüş. Hayatında hadis-i şerif okumak ve okutmaktan başka iş yapmamış birisidir. Bildiğimiz gibi tabi olunulan mezheplerden bir tanesinin de başıdır rahmetullahi aleyh. Belli alanlarda kendine göre diğer imamlardan farklı olduğu şeyler de var. Mesela İmam Şafii onun talebesi. Ahmet bin Hanbel onun talebesi durumunda birisi. Yani ilklerin de ilklerinden, hocaların, müçtehitlerin hocası durumunda. Allah'ın kaderi, Malik bin Enes rahmetullahi aleyh Medine'de yaşarken sadece siyasi bir gerekçeyle, hiç kabahati bulunmayan bir işte çok büyük bir işkenceye tabi tutuldu. Yani la teşbih ve la temsil, bir hayvan kırbaçlanır gibi günlerce kırbaçlandı. Sadece o zamanki iktidarın işine yarayacak bir fetvanın altına imza atmadığı için, yolsuzluktan, vakıf parasını zimmetine geçirmekten filan değil, direnen ve Allah'tan korkarak yaşayan birisi olmanın bedelini ödedi. Çok eziyet çekti. Çok. Yani sırf o yüzden namazda ellerini bağlayamayacak kadar aciz kaldığı ve namazı ayakta ellerini bağlamadan kılmak zorunda kaldığı da rivayet ediliyor. Rahmetullahi aleyh. Zarar etmedi şüphesiz. Belki de zirvede olmanın gereklerinden bir tanesiyle karşılaştı. Bu kırbaçlanma olayı Rum yönetimi zamanında olmadı. Abbasi halifeleri zamanında oldu. Ümmetin başında da Peygamber aleyhisselamın makamının da vekaleten bulunan halifeler vardı. Bu olay Müslümanları, o zamanki Müslümanları ciddi bir şekilde rahatsız etti. Çünkü Malik bin Enes'in büyüklüğünü herkes biliyor. Peygamber aleyhisselam efendimizle İlim bağlantısını herkes biliyordu. Bu rahatsız olanlardan biri Abdullah el-Umeri diye bir zattır. Abdullah el-Ömer'i, isminden de anlaşılacağı gibi, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın 4. torunudur. Yani oğlunun oğlunun oğlu, 4. torunudur. Kitaplarımızda, tarih kitaplarında 180 yılında vefat etmiş hicretin, bu zatın ismi Abdullah el-Ömer'i el-Abid olarak anılır. Abid demek, ibadete düşkün bir adam demek. Yani yaşamış, sadece secde etmek için yaşamış bir insan. O da Medine'de. O da Medine'de. Malik bin Enes de Medine'de. Malik'e böyle bir işkence yapılınca muzdarip olmuş. Bir gün Malik'e demiş ki, bana göre sen demiş, bırak bu milletin işleriyle uğraşmayı. Mescid-i Nebi'de oturuyorsun zaten. Otur ibadetini yap demiş. Kendisi de mescitte oturup sabaha kadar namaz kılan, akşama kadar oruç tutan biri zaten. Dede mübarek bir dede. Yaptığı iş mübarek bir iş. Allah dostu bir adam. Malik bin Enes'e de tavsiyesi, yani madem sana işkence yaptı bu adamlar, sen de git otur namazını kıl, ibadetini yap. Bugüne kadar da bir sürü talebe yetiştirdin zaten diyor. Şimdi arkadaşlar metni aynen okumak istiyorum. Onun için gözlüğümü kullanacağım. Malik bin Enes'in Abdullah el-Ömer'iye, yani Ömer'in, Ömer bin Hattab'ın torunu olan Abdullah el-Ömer'iye verdiği bir cevap var. Bu cevap sosyal dokudur. Veya bizim mümin olarak ümmetin zirvesindeki bir adamdan nasıl bir Müslümanlık yaşamamız gerektiğine dair ipucudur arkadaşlar. Bu cevabı %100 uyarlayıp uyarlayamayacağımızı bilmiyorum ama içimizde kaynayan kor olması, önümüzde yön gösteren tabela olması gerekiyor bu defanın, bu sözün. Şimdi tekrar hatırlatayım sözü iyi anlamak için. Malik bin Enes'e işkence yapılıyor. Allah dostu muhaddis, Peygamber aleyhisselamın mescidinde 25 yıl aralıksız hadis okutmuş, İmam Şafii gibi talebeler yetiştirmiş. Dinde adamın zincir katkısı var. Yani bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşırken Malik bin Enes'i silecek olsak belki %10 peygambere ulaşamayacağız aleyhisselatü vesselam. Böyle biri. Yani Peygamber aleyhisselamla aramızda bilgi köprüsü durumunda. O zaman mezhep imamı değildi. Daha sonra talebeleri tarafından çoğaltılınca mezhep imamı durumuna geldi ama o zaman da ümmetin büyüklerindendi. Mesela İmam Şafii 10 yaşında koca koca kitapları ezberleyince Mekke'de oturuyordu. Hocaları demiş, Malik'in önüne oturmadan ilerleyemezsin. Yavrum git Medine'de Malik'i gör demişler. Yani ilim referansı zamanında kırbaçlanıyor ve ayakta namaz kılamayacak hale geliyor. Aylarca kan lekeleri içerisinde bulaşıyor ve burada bir yolsuzluktan filan dolayı da değil, halifeye dal kavukluk yapmayı kabul etmiyor. Haramdır dediği şeyi ona dayanınca sopanın ucu helal demediği için. Zamanında verdiği bir fetvayı geri alması rica edilmiş. Allah için söylenen söz geri almaz deyince kırbaçlanmış. Başka bir sebep yok. Yani bir mesela kabile, etnik bir kavga filan değil. Resmen Allah'ın dininden taviz vermemenin karşılığı olarak kırbaçlanmış birisi. Bir başka Allah dostu. Sabahlara kadar namaz kılan, ibadetle meşhur, abid, ibadet eden adam deyince simgeleşmiş ismi. Bir Abdullah el-Ömer'i, bir de meşhur dedesinin torunu, Ömer'in torunu. Bu ona tavsiye ediyor. Malik gel ibadete geçelim diyor. Yani emekli ol, tekkeye gidelim işte gibi bir şey şimdiki deyimlerle. Bakın ne cevap veriyor. Abdullah el-Ömer'e hitap ediyor. Şunu bilmelisin. Allah rızıkları yazdığı gibi işlerimizi de yazmıştır. Kimilerine namaz kapısını açtı, orucu açmadı. Başkasına sadaka kapısını açtı, oruç kapısını açmadı. Bir başkasına da cihat kapısını açtı. İlmi yaymak, iyilik olan amellerin en üstünlerindendir. Ben, bana açılan kapıya razıyım. Ben meşgul olduğum şeyin, seninkinden aşağı olduğunu zannetmiyorum. Dilerim ikimizin de yaptığı iyilik ve güzelliği Allah kabul eder. Arkadaşlar, tam ilk dörde girecek adam lafı bu. Şuradan buraya sürülen bir hocanın istifa eden mantığı değil. Kırbaçlanan ve bu kırbacı da ilme hizmet etmenin karşılığı olarak sırtında gören bir alim, başka bir Allah dostu, sabahlara kadar ibadet eden birisi tarafından kenara çekilmeye tavsiye ediliyor. Benim burada okuttuğum dersler, senin sabaha kadar namaz kıldığın şeylerden aşağı değil. Senin orucundan aşağı değil diyor. Burada çok önemli bir ipucu, bugün işin vaktinden çok olan bir çalışmanın altyapısını gösteren bir ipucu olarak şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Allah nasıl benim yiyeceğim bir elmayı ben yaratılmadan binlerce sene önce benim kaderime yazdıysa, Nurettin Yıldız olarak benim Allah'ın dinine nasıl hizmet etme yeteneğim olacağını da yazıp yarattı beni. Bu yüzden bir kısmımızı hitabeti güzel hale getirdi. Ama aynı adama evvabin namazı kılacak bir yetenek vermedi. Farzlarda kimse kimseyle yarışmıyor zaten. Cuma namazı kıldın mı kılmadın mı diye kimse kimseye soru soramaz. Müslümansın çünkü. Ramazan orucu tutup tutmadığını soramaz kimse. Ya Müslümansın ya değilsin. Ya oruç tuttun ya tutmadın. Ama Şevval orucuna gelince, Muharrem orucuna gelince, Zilhicce orucuna gelince nafile bunlar. Yani herkesin zorunlu olmadığı bir özveriyle yapılacak işlere gelince, kimine senenin yarısını oruç tutmak zevk alacak şekilde bir hız veriyor Allah. O yeryüzünde Allah için oruç tutanları izleyen meleklerin göreceği işi yapıyor. Öbürüne de oruç tutmaya, oruç tutunca öğleden sonra sinir krizlerine girdiği için nafile oruç tutamayan bir yetenek veriyor ama cömertlik veriyor Allah. O da infak ediyor. Oruç tutanlar çalışmadıkları günlerin rızkını da o adamdan alıyorlar. Öbür kuluna Allah cüret, cesaret veriyor. Bir kişi olduğu halde 100 kişinin önüne çıkıyor Halid bin Velid gibi. Deli dolu yürekli cihat aşkı veriyor. Öbürüne ilim merağı veriyor. Okuyor, yemek yer gibi, ziyafete gider gibi kütüphaneye gidiyor. Herkesi Allah bir iş için yarattı. Eğer cehennemi dolduracak kütük olarak yaratmadıysa, onları da وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَث۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, onları da bilerek yarattı Allah. Cehennem de dolacak. Onlar için de bir sürü kütük yarattık Allah buyuruyor. Ama mümin cehennem kütüğü olmamak için iman etmiş birisi zaten. İşe yaramaz bir mümin mümkün değil, yoktur. Allah'ın plansız bir işi olmaz çünkü. Üstü küllendiği için veyahut da dibine çamaşır suyu döküldüğü için meyve vermeyen kuru ağaç olabilir. Aslında onu Allah armut ağacı olarak yaratmıştır. Erik ağacı olarak yaratmıştır. Çiftçi yanlış budadığı için, anne baba yanlış budadığı için işe yaramaz kuru bir odun ağacı haline gelmiştir. İman etmeyenler cehennem kütüğü olarak yaratıldı. İman edenlerin muhakkak Allah'ın planında doldurması gereken bir iş vardı. Bir iş yapacaktır. Eğer bu Allah'ın planını müminler yerinde değerlendirebilirlerse, İmam Malik gibi kafalı bir idareci, yöneticinin elinde olurlarsa, bu ümmet aksatmadan işlerini yürütür. Hocalar makbuz karşılığı dernek parası toplayıp talebe okutmak zorunda kalırlarsa, ilim için yarattığı adamı Allah, sen bankanın önünde fatura öderken, talebeye burs bulmak için dolaşırken bırakarsan, ilim aksar. Ne talebenin bursu tam olur, ne ilim tam olur bu sefer. Burada hoca efendi Allah'ın dinine hizmet ederken Allah'ın planını aksatan suçlu bir adam durumuna düşer. Hatta ve hatta Malik bin Enes gibi bir adamı gel bunlara protesto için sabaha kadar namaz kılalım diye teklif götürdüğün zaman ne cevap veriyor? Senin namazından aşağı bir iş yapmıyorum, insanlara ders okutuyorum burada diyor. Çok daha enteresan arkadaşlar. Malik bin Enes biraz önce dedik. İnşallah şefaatine de nail oluruz burada, adını sık sık anıyoruz. Allah hepimizi o ve onun dostlarıyla beraber kılsın diye dua ediyorum. Bir gün ders okutuyor Mescid-i Nebi'de. Efendimizin kabri şerifi burada, imam da burada namaz kıldırıyor. O da burada ders okutuyor. Ezan okunmuş o arada. Talebelerinden biri de işte notları neyi varsa toplamış. Bakmış o sert bir adam biraz imam. Nereye gidiyorsun sen demiş. Ezan okundu, sünneti kılacağım demiş. Peygamberin mescidi, ezan okunmuş, sünnete yetişmeye çalışıyor talebesi. Ama ders halkasından kalkıyor. Yavrum demiş, biz burada okulacağın sünnetten aşağı bir iş mi yapıyoruz demiş. Nereye gidiyorsun? Otur bakayım. Alimallah, Malik bin Enes olduğu için bir şey denmiyor ama şimdi denemez bu laf. Bunu naklettiğim bir yerde, benim hocalarımdan biri dedi, bunu bir daha bir yerde söyleme dedi. İnsanları sünnet kılmamaya teşvik ediyorsun dedi. Dedim vallahi kabahat İmam Malik'in hocam. Günah onun olsun ben derim. Demeseymiş böyle. Ama kafa başka. Senin orada 10 hadis öğrenmen, kıyamete doğru halka halka büyüdüğünde milyarlarca kere sünnet kılınmasına sebep olacak belki de. Allah seni sünneti yaymak için yaratmış, sen kurban kesmekle meşgul olamazsın. Yanlış iş yapmış olursun. Hepimizi Allah bir şey için yarattı ve asla iman ettikten sonra boş, hiçbir iş için yaratılmamış dolgu malzemesi insan yoktur kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam'ın isim vererek dua ettiği epey insan var. Ama 500 kişi değiller. Bir ensara topluca dua etmiş. Bir tanesi Tebuk gazvesinde arkadaşlar, çok önemli. Tebuk gazvesi biliyorsunuz ashab-ı kiramın 50 güne yakın bir zaman aç, susuz ve ayağınla çıplak yere bassan derin yere yapışıyor. Öyle sıcak bir zamanda cihada gittikleri bir hareket. Develer de yorulmuş, 3 kişi nöbetleşe biniyorlar deveyi. Yani bir deveyi 3 kişi kullanıyor. Birkaç saat biri gidiyor, iniyor, öbürü gidiyor, önü gidiyor. Develer de bunalmış, sıcaktan hareket etmek istemiyorlar. Deve yürümüyorsa çölde, anla ki hayat bitmiş aslında. Ashab-ı kiram da bıkmışlar. Develer hareket etmeyince ordu mesela 3 günde gideceği yere gidemeyecek. Belki 5 günde gidecek. Dürtmüşler mürtmüşler, hayvanlar gitmiyor. Hayvan bıkmış. 50-55 derece şimdiki sıcaklık. Hayvanlar susuz, yemsiz. Çobanlık meziyeti olan bir sahabi develerin bakmış hareket etmiyor. Devenin böyle müzik gibi, marş gibi şeyleri dinleme zevki var. Farklı bir hayvan. Tutturmuş bir tempo, bir marş uydurmuş orada. İşte Türkçesi, biz Muhammed'e ölünceye kadar beyat ettik. Biz ölmeden Muhammed'i yalnız bırakmayız diye böyle Efendimiz'i öven bir şiir söylüyor. O nakart tutturmuş. Bir iki deve de bu adamın sesinden etkilenmiş, kamçı yemiş gibi harekete başlamışlar. Develerin biri koşunca öbürü koşmuş. Birden orduda bir hareketlilik olmuş. Yani yürümeyen develer yürümüş. Çoban kendine göre bir işte şiir söylemiş. Şiir hayvanları etkilemiş. Hesap ederek, bilerek yaptı. Belki de o efkarından yaptı bunu. Efendimiz dönmüş, bu hayvanları ne hareket ettirdi mi? Ne oldu bunlara demiş. Demişler Resulallah, filanca şiir söyledi. Söylediği şiirden hayvanlar etkilendi. Getirin onu bana demiş. Allah senden razı olsun demiş. Arkadaşlar, deve infak etmemiş. Kılıç kullanıp kafirleri kovalamamış. Adam efkarlanmış, ıslık çalacak yerde şiir söylemiş. Şiiri hayvanı etkilemiş. Peygamber duasıyla kabre girmiş adam. Şimdi herkesi Allah bir şey için yarattı diyoruz arkadaşlar. Herkesi Allah bir şey için yarattı. Yeri geliyor, çobanın bir ıslığı cennet garantisi olan bir duaya sebep oluyor. Ama taşı yerine oturtuyorsun. Elinden gelen gelmeyen ya Allah deyip her işi yaptığını berbat ediyorsun. Yarım doktor, yarım hoca olmuyorsun. Alanının adamı oluyorsun. Ne için yarattı seni Allah? Bunu sen biliyorsun aslında. Bilmiyorsan 2-3 deneme yapacaksın. Yani belki beni cerrah olarak yaratmıştır diye çocuğumu kesecek halim yok. Bir bakayım cerrah olarak yaratıldım mı diye. Pahalı deneme de yapmıyorum. Ama beni yarattığı şeyi biliyorum. Güzel söz söyleme yeteneğim olup olmadığını biliyorum ben. Ben eğer bir toplantıda 20 tane 30 tane hadis ayet okuyup bu ayetlerle insanları irşad etme vazifem vardı. Bunu yapmaz da Kurban Bayramı'nda Somali'ye kurban götürmeye gidersem bu israftır. Allah'ın yaratmadığı, istemediği, planlamadığı yerde bulunma arzusudur benim için. O iş yanlış olduğundan değil, adamı ben olmadığımdan. Burada kardeşler küçük bir dipnot olarak ilave edeyim. Dikkat ederseniz bizim toplumumuzda sivrildin mi? Mesela hocam mısın? Düğüne gel bir konuşsana bizim. Cenazeye gel konuş. Sen gelsene kurban, bizimle gelsene kurbanı, hacca gel. Meşhur musun bir şeyde? Her şeyde kullanılmak istenirsin. Senin bütün kapasiten işte 100 megabaytlık bir şeydir. Sen bunu kurbanda kullanırsan, şurada kullanırsan, burada kullanırsan asıl fonksiyonuna enerji bırakmıyorsun. İnsanları sivrildikleri alanlarda, Allah'ın onları yarattığı kalıplarda tutmak gerekiyor. Bu bizim için, Rabbimizin dinine hizmet etmek isteyen nesil için görev. İki ve çok daha önemlisi, ikincisi bu İmam Malik'ten aldığımız ışığı değerlendiriyorum. Kardeşler, çocuklarımızı bu mantıkla yetiştirmemiz lazım. Sen değil, deden değil, Adem yaratılmadan aleyhissalatü vesselam, belki 50 bin sene önce Allah senin çocuğun için bir plan yaptı. Sen buna rağmen hafız olmasını istiyorsun. Buna rağmen doktor olmasını istiyorsun. Yaratılışını zorluyorsun çocuğun. Allah'ın yeryüzündeki düzeninde çobana da ihtiyaç var. Aha, bu memlekette çoban bulunmuyor şimdi. Herkes diploma, diploma, diplomalılar da çobanlık yapmıyor. Çobansız kaldık. Yani her çöpçü de Allah'ın planı var kullarının düzgün bir yaşantısı olması için. Her meslekten, her işten, her ottan, her çiçekten bir plan yapmış Allah. Ama sen tutturmuşsun, daha çocuk doğmadan hafızlığa adamış. Yanlış, İslam'a adı. Allah'a kul olacak de. Alim olacak, doktor olacak, mühendis olacak deme. Çünkü bu saydığın şeyler Allah'ın seçip seçmediğini bilmediğin şeyler senin. Kaç yaşında öleceğini çocuğunun bilmeyeceğin gibi, ne kadar yaşayacağını bilmeyeceğin gibi, bu çocuğun neyle meşgul olup dinine nasıl hizmet edeceğini, hangi boşluğu dolduracağını da bilmen mümkün değil. Bu iki nokta açısından imamımız Malik bin Enes rahmetullahi aleyh'in sözü çok önemli kardeşler. Öyle sinirlenip kenara çekilmek yok. Bir şey için Allah yarattı bizi. Bu bir şeyi tespit edeceğiz. Çocuğumuzun üzerinde tespit edeceğiz. 5 yaşından itibaren çocuğu tespit etmek mümkündür. 10 yaşında daha iyi tespit edilir. 15 yaşında bir çocuğun 80 yaşındaki kimliği zaten bilimsel olarak da şimdi biliniyor. Annelik babalık duygusuyla bakmayacağız çocuklara. Anne baba çok şey isteyecek ama kaderin çizdiği yoldan gidecek. Ben isterim İmam-ı Azam olayım. Çocuğum da İmam Malik olsun isterim. Bedava sirke baldan tatlı. İste istediği bildiğin kadar. Ne olacağımı, ne olacağını Allah'tan başkası bilmiyor. Her şey değerli Allah'ın dinine hizmette ama herkes yapabildiğiyle değerli. Yap bozla değerli değil. Yani bir insan Peygamber aleyhisselam efendimizin siretini okutuyor. Bu siret okutma meselesi, örnek olarak bunu söylüyorum. Bir kitaptaki bilgileri alıp aktarma ise bunu bilgisayarda yapıyor zaten. Uhud diyorsun, Uhud'la ilgili görüntüleri de veriyor, sesten de tanıyor, yazıdan da tanıyor. Siret okutmak bilgisayarın yapacağı işse lazım değil. Siret okutmak demek, peygamber aşkını yüreğe aktarmak demektir. Bu da öğretmenlik değil, mürebbilik işidir. Bir vakıf açıyorsun, o vakıfta biri siret, biri fıkıh, biri tefsir. Zaten şimdi tefsir kadın ilmi haline geldi. Her başını örten tefsir grubu kuruyor. Nasıl olsa Hamdi Yazır'dan okuyorsun, karşındakiler okumadığı için, okuma düşük oranlı bir millet olduğumuz için sen okuduğundan geliyorsun. Bu ayette Allah diyor ki aziz ve hakimmiş. Maşallah ne alim, nasıl bunu naklettin bize? Sen okuyorsun, okutuyorsun. Meal de zaten halk düzeyinde bir şey haline geldi. Bunlar yanlış yerlerde çarçur edilen enerjilerimiz bizim kardeşler. Şimdi bu girişten sonra bu toplantımıza mütenasip bir sonuca ulaşmak istiyorum. Kardeşler biz biraz önceki slaytta da izlediniz. Bir iş yapmak için hemen hemen bir 25 senedir bir yola girdik elhamdülillah. Bu gördüğünüz binalı çalışmamız da 15. senesinde. Bir iş yapıyoruz. Bu işin ayrıntılarını siz biliyorsunuz. Şimdi bu işte evvela bir kemal iddiamız yoktur. Yani bunu en mükemmel biz yapıyoruz. Haşa. Kemal Allah'a mahsustur. Her işin en iyisini Allah yapar. Bir eksikliğimiz yok, masumuz demiyoruz. Muhakkak hatalarımız var, plan hatalarımız. Bunların çoğunu biz kendimiz görüyoruz zaten. 10 sene önce planladığımız şeyi 5 sene sonra bakıyoruz, randıman vermiyor. Değiştiriyoruz. Beşersin. Yani 3 sene önceki gömleğin sana olmadığı gibi, şişmanladığın için, zayıfladığın için 3 sene önceki projen de şimdi tutmuyor. Bu kadar basit. Hayat değişiyor. Yaşadığımız memlekette İmam Hatip liseleri birdenbire büyüdü, çoğaldı. Bir tür Kur'an kursuna gerek kalmadı. Biz de bu seneden itibaren Kur'an kursu faaliyetlerini askıya alalım. Daha aktif bir şekilde Kur'an'ı İmam Hatip'te devam ettirelim diye karar aldık. Yani değişiyor. Beşer olarak çalışıyoruz. Arkadaşlar, kardeşler, yaranımız, biz kemal iddiası ile çıkmadık elhamdülillah. Bu sözü bizden kimse duymamıştır. Daha iyisini yapanın alnını karıştırırım filan. Bu köylen laflarını kullanmadık hamdolsun. Ben kullanmadım. Kardeşlerim de zaten benden duymadıkları için kullanamazlar. Dolayısıyla biz istişare ile yol almak istiyoruz. Çünkü bu ümmet istişare ümmetidir. Namazla zekatın arasına istişareyi sokmuş bir ümmettir. Bize gelip şu yaptığınız doğru değil veyahut da şöylesi daha iyi olur diyen herkesi hürmetle, bizzat ben başta olmak üzere hürmetle karşılar, elini öperim. Kasıtla söylediyse de Allah'tan bulsun der giderim. Bana fikir desteği verene minnettar borcuyuz. Minnettarız arkadaşlar. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki tek başımıza bir iş becerip onu olgunlaştırmak mümkün değil hale geldi. Bir. İki, biz elhamdülillah bugüne kadar bir Allah kulundan bir lira, 100 tane kuruş bir lira ediyor ya, o bir lirayı almadık arkadaşlar. Elhamdülillah. Verdim diyen, işte şimdi alnını karıştırırım diyeceğim, çıksın buraya bakayım. Ve almadık. Niye almadık? Çünkü ben bir caminin altında doğdum, büyüdüm. 52 yaşındayım. Birkaç ay daha. İnşallah. Dolayısıyla din hizmetlerini çok iyi biliyorum. Hocaları kahreden, öldüren şey, cuma namazı için bir saat heyecanlı vaaz edip, vaaz notlarını kapatınca da Müslümanlar biliyorsunuz ya diye başlayıp para isteme sahneleridir. O hocanın konuştuğu rahmet olmuş gitmiştir. Para istedi ya. Aynı şekilde hocalarımız özel zengin ziyaretlerine gittiğinde, benim çok karşılaştığım bir şey, hocam buyur, emrin aslında biz şey uygun da değildik ama buyur hocam. Ya selam vermeye geldim. Sen söyle hocam ne istiyorsun? Muhakkak zengini hoca ziyareti bir para karşılığıdır. İnfaktır vesairedir. Bunları gözlerimizle gördük. Bu yola çıkarken Allah bize ne kadar maddi destek gönderirse o kadar ayağımızı uzatacağız diye karar ettik. Bu vakıf, bu binada gördüğünüz 7-8 tane vakıf var bu binada, dernek vesaire. Hiçbirinin kimseden bir lira istediği yoktur. Kanuni gerekliliği doldurmak için de makbuzlar hep bir şahsın üzerinden doldurulur, verilir gider elhamdülillah. Bu dik duruşumuzun nedenidir. Şu anda 30'dan fazla televizyonda bizim derslerimiz yayınlanıyor. Alimallah. Eski hoca mantığıyla ya da benim etkilendiğim hoca mantığıyla olsa abad olmuştu hoca telif hakkından filan. Yani 3-4 televizyonda kendisi kurardı o telif haklarıyla. Elhamdülillah çok şükrediyoruz, üstüne para istemiyorlar bizden çünkü. Ona şükrediyoruz. Parasız yola çıktık. Kimsenin parasını istemiyoruz. Üçüncüsü kardeşler, biz gönüldaşlar olarak bir şeyler konuşuyoruz. Biraz önce slaytta da izlediniz. Hiçbir şekilde bu ümmetin fraksiyonlarından bir tanesi değiliz. Ümmeti Muhammed'iz. Ashab-ı kiramdan başka kimseyi de önümüzde aşılamaz adam olarak görmüyoruz. Müthiş Ebu Hanife hayranıyım. Şöyle dirilse bu dünyada ölüler, önce onun elini öpmeye giderim geliyor içimden. Ama Hanefiliğimi kimseye hissettirmedim bugüne kadar. Belli bir siyasi düşüncem de var. Çocukluğumdan beri müthiş siyaset heyecanı taşıyorum. Bugünlere gelmemde de çok etkisi var o heyecanın. Hiçbir dostum o heyecanımı bende hissetmemiştir. Biz ümmeti Muhammed'in üstünde, herkesin büyüğü durumunda olduğumuz için değil, müminlerin bu tip ayrımlara tahammül edemeyeceği bir zamanda yaşadığımız için buna dikkat ediyoruz. Birbirimizin tarikat farklarına, mezhep farklarına, siyasi ayrılıklarına tahammül edemeyeceğimiz kadar yorgun bir ümmetiz. Çok yorulduk. Bizden önceki hocalar farklı zamanlarda bu tip tavırlara dikkat etmedikleri için çok yoruldular. Değer kaybettiler. En yakınlarındaki bile seçimden sonra ondan kopmak zorunda kaldı. Veyahut da başka bir tarikatın daha çok cennet vaat ettiğini görünce oraya kaydı. Bu hatadır demiyorum. Tecrübeler bize bunu öğretti. Onların tecrübesi yetmemişti buna herhalde diyorum. Dolayısıyla kardeşler, ümmeti Muhammediz. Kur'an, sünnet, ümmeti Muhammed'in büyükleri hangi yoldaysa o yoldayız. Ama bir şeyci değiliz. Müminiz elhamdülillah. Bizimle beraber yol alan bir mümin kardeşimiz de bir şeyci olmaması gerekiyor. Müminlerden olacaksın. Ezan hangi camide okunursa orada namaz kılacaksın. Evet, imamını beğenmediğim olur. Yani arkasında bu adamın namaz olur mu diye tereddüt ettiğim, hakikaten de olmayacağına inandığım imam olur. Camimin ve namazımın hatırına orada da namazımı kılarım. İçime gömerim sıkıntımı. Çok tereddüt edersem, işte kalkar da hutbede filanca ruhu şad olsun bize buralara getirdi filan derse, öğleyi kılarım cumadan sonra. Ama ümmetimi parçalamam. Çünkü ben o camiden cuma kılmadan çıkarsam peşimden birkaç kişi daha çıkar. Tahammül edemeyeceğimiz kadar parça parçayız zaten. Birleştiriciliği edebiyatla değil, uygulamayla yapalım istiyoruz. Bütün çalışmalarımızda, kitaplarımızda, yazılarımızda, konuşmalarımızda bunu müşahede etmeniz mümkündür arkadaşlar. Elhamdülillah. Bunda muvaffak olduk. Bir başka boyutumuz bizim İmam Malik'ten yola çıkarak, onun çizdiği çizgiyi kendimize ölçü alarak, kardeşler bir iş yapıyoruz burada sadece. Bütün insanlığı kurtaracak dev projelere girmiyoruz. Hukuk fakültesinde okuyacak mümin talebe yetiştiriyoruz. Bir hatıramı anlatmak istiyorum. Çünkü çok ısrarla niye hukuk fakültesi diye yoğun soru soruluyor. Bu hutbe rahmetullahi aleyh, son asrın hadis alimlerinden birisi, dedi ki 1970'li yıllardan birinde Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışmak için Türkiye'ye geldim dedi. Türkiye'ye geldiğimi, Halepli bir alim bu, Türkiye'ye geldiğimi öğrenen bir grup hoca bize konuşma yap diye beni çağırdılar dedi. Ben de nerede dedim. O verdiği adresi ben hatırlıyorum. Eyüp Sultan'da şimdi lokanta falan oldu onun etrafı. Orada bir küçük mescit gibi bir yer var. Orası din görevlileri odasıydı. Şimdi o meydan böyle genç kızların falan buluşma, chatleşme yerleri oldu. Neuzübillah maalesef. Orada hocalara konuşma yapmaya gelmiş. 1970'lerden bir tanesinde. Konuşmuş. Sonra hocalardan biri demiş ki, bu İstanbul'da Mahmud Efendi diye biri var demiş. Onun anlattığını anlatıyorum. tutturdu sakal ve çarşaftan başka bir şey bilmiyor. Sakal çarşaf, sakal çarşaf, sakal çarşaf. Uygun mu sizce bu? Diye ona soru sormuşlar. Yani Mahmud Efendi diye biri, sellemeullah, çok yoğun çarşaf ve sakal bombardımanı yapıyormuş. Hocalar da, din görevlileri de Suriye'den bir alimi ikaz ediyorlar, söyle ona yani yapmasın gibi, ya da ne demek istiyorlarsa. Dedim ki, dedi hoca efendi rahmetullahi aleyh, arkadaşlar sakal ve çarşafı din dışı mı görüyorsunuz siz, demiş. Biri demiş ki, yok hocam estağfurullah, ama 98 tane başka iş var, bu %2 ile uğraşıyor. Yani 98'i başka şey, dinin %2'si bunlar, demiş. O da demiş ki, hoca efendiler daha ne istiyorsunuz? Çoğunu size bırakmış, ikisini almış. Gerisini de siz tamamlayın, demiş. Gerisini de siz tamamlayın, demiş. Tabii onlar bir şey tamamlayacak olsa el alemin çalışmasıyla uğraşmazlar zaten. Başkasını ayıp bulma sanatıyla meşgul sanatkar adam. Şimdi kardeşler, biz bunun için hukukla uğraşıyoruz. Gerisini de diğer hoca efendilere bıraktık. Allah yardımcılar olsun. Bir sıkıntı yok. Kardeşler, bir beni uyardılar, 15 dakika hakkım vardır. Sonra rica falan 20 dakikaya çıktı. O 20 dakikam da doldu. Onun için fazla uzatmamam gerekiyor. Tabii kendi ipimizle asıldık şimdi. Zamanında vakti kullanma diye bir kural koyarsan, taleben de çıkıp sana 15 dakika hakkın hocam diyor. Peki dedik. Şimdi kardeşler, cümlelerimi tekrar toparlıyorum. Ben iman ediyorum ki Rabbim beni Türkiye'nin dağlarında dolaşıp Allah'tan korkun, bu dünya fanidir demek için yarattı. Bunu yapıyorum elhamdülillah. Sıhhatim el verdikçe, Allah elimi kolumu bir şeyle bağlamadıkça bunu yapıyorum. Sizi ne için yarattığını bilemem. Ama benim etrafımdaki bu sosyal dokuda aktif görev alan kardeşlerim, benim etrafımda yardımcı olacak bir şeyler buluyorlar kendilerine. Allah razı olsun, onlar da öyle yardım ediyor. Kimi de kardeşim benim, arabam bozulduğu zaman beni tamircide dolaştırmıyor. Gidip arabamı tamir ettirip getiriyor. O her arabamın anahtarını getirdiğinde o develeri coşturan adamı hatırlıyorum ben. Onun yüzüne bir şey demiyorum ama arkasından o develeri coşturan adama deneni diyorum. Çünkü ben tamirciye gitsem üstüm kirlenir falan önemli değil ama benim çalışacağım bir saatlik konuşmam helak olacak. O da o işi yapıyor. Bana göre çok önemli bir iş yapıyor. Arabam nerede bozulursa telefon etmeme bağlı, 2 dakika içinde orada, uçarak mı gelir onu da anlamıyorum. Eminim ki bir cüz Kur'an oku desen o gün de kalp krizinden hastaneye gider, okuyamaz. Onu da Allah o iş için seçmiş. Bana deseniz ki en çok neye muhtaçsın? Emin olun, en çok morale muhtacım. Çünkü her gün ben 10 diyeyim siz 200 anlayın, insan derdini bana anlatıyor. Hocam ne yapacağım diye. Kimi karısından bıkmış, kimi çocuğundan bıkmış, kimi iş bulamamış. Sen peygamberin temsil edildiği bir makamda oturuyorsun. Peygambere de gelip karısından şikayet etti, kocasından şikayet etti insanlar. Ben o işlerine bakmıyorum peygamberin dediğin zaman, git o zaman İsa'nın koltuğuna otur denir insana. Benim peygamberim o işlere baktı, bakacaksın. Ben çok yoruluyorum. Bıkmıyorum, usanmıyorum ama yoruluyorum. Akşama yakın gözlerim görmemeye başlıyor. Akşamları araba kullanamayacak hale geliyorum. Bir dostum geliyor, hocam bir çay içelim mi seninle diyor, çok mutlu oluyorum. O gün böyle bir demet para bulsam o kadar mutlu olurdum geliyor bana, ama daha çok mutlu oluyorum. Sonra o 20 dakika oturdu mu sinirlenmeye başlıyorum. Vaktimden çalıyor. Yani ilacı da fazla kullanınca iyi olmuyor. Onu ikaz ediyorum, çok oturdun diyorum, özür diliyor, gidiyor. Sonra diyor ki beni niye kovdun diyor. Ya kahve içmeye geldin, mübarek reçel yapardık şimdiye kadar, sen hala kahve içiyorsun. Yani benim en çok muhtaç olduğum şey moral. Bana kimse araba verse beni mutlu edemez, başıma bela olur, ne yapacağım vergisini ben onun. Ama morale çok ihtiyacım var. Hep dert dinliyorum. Biri de gelip bana hocam sana dua ettim bu akşam deyince Allah razı olsun diyor. Mesela hayatta en mutlu hissettiğim, kendimi böyle cennette hissettiğim işlerden biri, kadınlar genelde arıyorlar. Erkekler tenezzül edip böyle geri vites kullandığını anlatmazlar. Kadınlar Allah razı olsun hocam şu zamandan beri seni dinliyorum, şöyle ettim, şuna tövbe ettim diyor ki uçuyorum o zaman. Bakıyorum işe yaramış yaptıklarım. Paraya da ihtiyacım var, yok değil. Bütün bu çalışmalar bir kişinin, iki kişinin desteğiyle oluyor. Ama birisi gelip de hocam şu 50 bin doları da benim için bir yerde hadis kitabı dağıtın deyince, ben onu böyle yaptım mesela bir seferinde. Arabamın arkasını musaf doldurdum. Bir mümin kardeşimizin şeydi. Gittim. Köylerde insanları topladım. Size dedim birer tane musaf versem evde bundan bir cüz okur musunuz dedim. Böyle insanlar hayret ettiler. Hoca arabasıyla geliyor musaf dağıtıyor. Para istemiyor. Sonra yardım toplamıyor. Hiç unutmuyorum. O köylerde insanlar ağlayarak o musafı benden aldılar. Bazen kitap götürüyorum. Üniversiteye gidiyorum. Üniversitede ders yapmadan önce bu kitabı size hediye ettim diyorum. Paraya da ihtiyacım var. Yok değil. Ama para istemiyorum. Para istemiyorum. Develerimi coşturacak adam arıyorum ben. Ona dua edeceğim o zaman. Moralimi çoğaltacak delikanlı istiyorum. Hatice'yi arıyorum. Korkma sen git, Allah seni utandırmaz diyecek bana. Ben de yola çıkacağım. 23 sene sonra Rabbime kavuşacağım. Hatice arıyorum. Morale ihtiyacım var. Çok paraya ihtiyacım var. Dosta ihtiyacım var. Hiçbir şey yapamayan insan, ya bu CD'yi ben dinlemeyeceğim, sen al dinle bari diye birisine verse, o da bana destek olmuş oluyor. Yani kardeşler, işin özeti, Allah hepimizi bir şey için yarattı. Ben zannediyorum, caminin üst katında babam namaz kıldırıyordu, alt katında doğdum büyüdüm ben. Öyle bir yerde yaratılmamdan hissediyorum ki Allah beni dinine böyle Kur'an öğretmek, hadis öğretmek cinsinden bir hizmet için yarattı diye algılıyorum. Ve insanlar bana dua ediyorlar. Hakikaten bu işe yarıyor diye düşünüyorum. Mutlu oluyorum. Hız alıyorum kendime. Sizin ne için yaratıldığınızı bilemem ben. Bırakın atölyeye gelin Nurattin Hoca'nın şoförü olun da diyemem. Zulüm olur size bu. Allah'ın yaratıp yaratmadığı bir alan mıdır bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Cehennem kütüğü olarak yaratmadı Allah sizi inşallah. Cehennem kütüğü. Cehennemde boşluk dolduracak dolgu malzemesi değiliz inşallah. Ama seyrederken de cenneti doldurmak çok zor kardeşler. Hocayı seyretmek ibadet çeşitlerinden biri değil. Hiç değil hem de. Ama ne yapabileceğini bir sürü istişare edeceğin insan vardır. Hiçbir şey yapamazsan, hiçbir şey yapamadığını kabul et. Sende yetenek yok. Ne konuşma, ne selam verme, ne bir şey. Git hanımına de ki sen git bir derslere katıl da sen de bir Müslümana bir şey öğretirsin de. Çocuklara bak o arada. Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş birisi var biliyorsunuz. Üzerinize almayın ama. Ben hadis okuyorum. Dedim ya hadis okuyacağım. İşte kötü bir iş yapmış. Orucunu bozmuş. Efendimiz de 60 gün oruç cezası vermiş ona. Hastayım ya Resulallah dedi. Bu yaştan sonra oruç tutamam. İşte köle azadet, ben kendim köle gibi adamım zaten demiş. O zaman 60 tane fakiri doyur, nasıl doyuracağım ya Resulallah ben de. Yemek bulsam kendim yerim zaten demiş. Şunu yap, bunu yap, hiçbir şey yapamıyor. Efendimiz buyurmuş, git kimseye zararın olmasın, senin sadakan da budur demiş. Hadi git kimseye zararın olmasın. Yani gölge etme başka ihsan istemez diye bir atasözü var. Herhalde buradan çalmışlardır onu. Arkadaşlar hiçbirimizi Allah'ın boş yaratmadığına iman ediyorum. Bir şey yapabiliriz. Hani bir zenci kadını hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorum ya Resulallah, şu mescidi süpüreyim demişti. Mahallemizdeki mescidi süpürebiliriz. Yani telefon edip selamünaleyküm, aleyküm selam, 15 dakika uzamamak şartıyla telefon. Yani 1-2 dakika Allah size sabırlar versin, bize de dua edin deyip moral verebilirsin. Moral alabilirsin. Benim kanaatim birbirimize moral vermek para vermekten güçlü arkadaşlar. Hiçbir şey yoksa köyünde Allah'ın dağında 10 senedir gitmediğin babandan kalmış ev var. Tahtaları çürümeye başlamış. Ya benim eve de gelin yazın çocuklara bir iki hafta kamp yaptırın da hem babamın dedemin ruhuna sevap olsun hem de size destek olsun deyip bunu yapabilirsin. Hepimizin yapacağı muhakkak bir şeyler var arkadaşlar. Yok ben hiçbir şey için yaratıldım diyen yanlış bir şey söylüyor. Hiçbir şey için yaratılmış kimsemiz yoktur. Kardeşler, umarım sizi kıracak şeyler söylememişimdir. Ben size söylemedim, kendimi söylüyorum. Siz zaten gönlümüzdesiniz, gönüldaş olarak geldiniz. Beraberliğimizin cennette bugünleri tatlı tatlı konuşacağımız zamana kadar uzamasını diliyorum Allah'tan. Asıl muhabbetler orada yapılacak inşallah. Orada da böyle yani sandalyelerde falan oturmak yok. İpekten, altından, gümüşten koltukların üzerinde oturup bugünleri konuşacağız. Ama küçük bir dipnot, bugün yaptığı gibi herkes orada koltuk sahibi olacak. Yani cennete girmek başka bir şey, şeriatı için binlerce kilometre at üstünde kılıç kullanan Halit olmak başka bir şey. Bütün malını infak eden Ebu Bekir bir başka arkadaşlar. Bir başka. Zor zamanda bu din benim dinimdir diyenle, mesela Nurattin Hoca alavara Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı oldu. Bütün imamlar benim hayranım olur herhalde. Şimdi de beni görmek istemiyorlar hiçbir yerde. Keyiflerini bozuyorum diye herhalde. Benim öyle bir niyetim yok ama ben peygamberimi anlatınca onlar rahatsız oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ama bir Diyanet İşleri Başkanı olsam, bir makam sahibi olsam maazallah, herhalde yani elimi öpmek için sıraya girerler zannediyorum. Evliyadan bile olurum o zaman. Hiçbir kıymeti yok ama. Dar günümde. Kur'an ne diyor arkadaşlar? Mekke'nin fethinden önce iş yapanlarla sonrakiler farklı diyor. Tamam, hepsine cennet var ama o zor günlerin adamları Ebu Bekir bir başka. Hedefimiz Ebu Bekirliktir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Dualar ediyorum. Sizin de duanızı istirham ediyorum. Allah'a emanet olun. Bizi istişareden unutmayın. Moralden unutmayın. Paradan unutmayın. Yerinizi bulmayı unutmayın.